Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7, İsven 1401, Hicri Kameri 5, Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 26 Şubat 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, aynı zamanda Ehl-i Beyt'in 4. nuru İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı ve Siyonist Rejimin Terörizm Devleti isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Filiver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi temsilcileri gazilerle görüştü. İran ve Irak'ın savunma işbirliğinin güçlendirmesine vurgu yapıldı. CIA Başkanı İran'ın nükleer silah programının olmadığını belirtti. İran'ın Suriye'deki ve Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor. Irak'ın güneyinde Amerikan konvoyu infilak etti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimle 5 Şaban 1444 Ehl-i Beyt'in 4. İmamı Hazreti İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu doğum gününü idrak ediyoruz. Ehl-i Beyt'in 4. nuru İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam Hicri 38 yılı 5 Şaban tarihinde Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Seccad Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludur. O Hazret, takva, ahlak ve tüm insani fazilet bakımında üstün mertebede bulunmaktadır. İmam Zeynül Abidin, kendi imamet döneminde en takvalı, merhametli, faziletli, güzel ahlak ve beyanıyla ün salmıştı. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın doğum, veladet, yıl dönümü münasebetiyle tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz.
Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın mübarek doğumunun yıl dönümü ve gaziler günü münasebetiyle İslam İnkılabı Rehberi tarafından gönderilen heyetler çok sayıda gazinin evlerini ziyaret ederek onların kahramanlıkları ve fedakarlıklarını takdir etti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hucetül İslam Şükrü Hacı Ali Ekberi, Ahderi Muhsini, Kumi ve Muhammedi Kumi tarafından Tahran'da gazilerin evlerinde hazır bulunarak hayatları ve durumları hakkında bilgi alırken kutsal savunma döneminin bu yadigarlarının savunma çabaları ve fedakarlıklarını takdir etti. Şehitler ve Gaziler Kurumu Başkanı Gazizade Haşimi de bazı gazilerin evlerine giderek onlarla görüştü. Ayrıca il merkezlerindeki veli-i fakihin temsilcileri ve ülke genelindeki cuma imamları da İslam İnkılabı rehberi adına çok sayıda gazinin evlerine ziyarete bulunarak onları takdir etti. İran İslam Cumhuriyeti takviminde Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın doğum günü Gaziler Günü olarak adlandırılmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kuveyt Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin emiri ve halkını kutladı. Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Kuveyt Emiri Şeyh Navaf Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah'a gönderdiği mesajda bu ülkenin milli gününü kutlayarak Yüce Allah'tan ona sağlık, afiyet, başarı ve Kuveyt halkına esenlik ve izzet diledi. Kuveyt takviminde 25 Şubat ülkenin milli günü olarak anılmaktadır.
İran Savunma Bakanı Raklı Mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ikili savunma işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyani, Raklı Mevkidaşı Sabit Muhammed Said Rıza ile Tahran'da görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın güvenliği İran'ın güvenliği olacağı için iki ülke arasındaki savunma işbirliği daha da güçlenecektir vurgusunda bulundu. Tuğgeneral Aşriyani, Irak'ın kalkınmasına yol açacak istikrarlı bir güvenlik ortamının yaratılmasına da vurgu yapan bu görüşmede Irak'taki teröristlerin faaliyetlerine ilişkin iki ülkenin sorunlarına da değinildi. İran'ın ülke sınırlarının tehdit edilmesine izin vermeyeceğini vurgulayan İran Savunma Bakanı, bu görüşmede Irak'ın güvenliğini tehdit eden bölge dışı güçlerin ve Siyonist rejimin varlığını ele aldı. Sabit Muhammed Said Rıza da söz konusu basın toplantısında ulusal güvenlik alanında İran ve Irak arasında diyalog ve ikili ilişkiler yoluyla çözülebilecek sorunların olduğunu söyledi.
İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu Başkanı Ayat Sismolojik Uydusu'nun inşasındaki ilerlemeyi açıkladı. Hasan Zemanian Ayat Sismolojik Uydu Projelerinin uygulanmasındaki ilerlemeyi açıklayarak İran Uluslararası Bilim ve Teknoloji Parkı yakında açılacak dedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Zemanian 36. Uluslararası Harezmi Festivali'nin basın toplantısında İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'nun Ayat Sismolojik Uydusu'nun inşasıyla ilgili başarılarını anlatarak bu kuruluş ilk defa uydu imalatı teknik bilgisini yerleştirmiştir açıklamasında bulundu. İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu Başkanı bu kurumda Misbah Telekomünikasyon Uydusu adlı ülkenin ilk uydusunun yapımına işaretle bilimsel ve sanayi araştırma alanında yetişen bilim adamları ülke için büyük bir sermaye olmuştur diye kaydetti. Zemanian şunlar da söyledi. Hali hazırda Ayat uydusunu geliştiriyoruz. 3 alt proje tamamlandı. 12 alt proje onaylandı ve tamamlanma aşamasında.
29. İran Nükleer Birliği Konferansı bugün Şehit Beheşti Üniversitesi'nde düzenleniyor. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri ve uzmanları ile ilgili alanlardaki öğrenciler, mezunlar ve profesörler İran Nükleer Endüstrisi'nin en büyük bilimsel ve teknolojik yetkinliği olan 29. İran Nükleer Milli Konferansı'na katılacak. Konferansın konuları arasında nükleer reaktörlerin fiziği, nükleer reaktörlerin teknolojisi ve güvenliği, nükleer tespit ve dizometri, yakıt döngüsü ve nükleer malzemeler, nükleer tarım, nükleer emniyet, güvenlik, koruma ve stratejiler, radyoloji ve nükleer tıp, plazma ve nükleer füzyon, ışınların ve kuantum teknolojisinin üretici ve uygulaması gibi başlıklar yer alıyor.
Amerikan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Çin'i Rusya'ya askeri yardım planlamakla suçlarken İran'ın nükleer silah programına karar vermediğini söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre William Burns, cumartesi akşamı bir televizyon röportajında Çin'in Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya yardım ettiği iddiasını tekrarlayarak Amerika, Çin'in Rusya güçlerine özel askeri operasyonlarda yardım etmesi için ölümcül askeri teçhizat sağlamanın boyutlarını düşündüğünden emin dedi. Burns şunlar da söyledi. Çin'in bu konudaki nihai kararı olmamasına rağmen Amerika, Pekin'in çok tehlikeli ve akıl dışı kumarı oynamaması oynamamasını engellemeyi umuyor. Burns, İran İslam Cumhuriyeti liderlerinin nükleer silah geliştirmeye karar verip vermediği sorusuna da şu yanıtı verdi. Bildiğimiz kadarıyla İran liderlerinin 2003 sonunda askıya aldıkları nükleer silah programını yeniden başlatma kararı yok. Burns ancak İran'da %84 oranında uranyum zenginleştirme iddiasını tekrarlayarak şunlar ekledi. Bu aracın iki temeli, yani zenginleştirme, ki bu belli ki çok gelişmiş ve isterlerse sadece birkaç hafta içinde %90 zenginleştirmeye ulaşabiliyorlar ve nükleer silah taşıma kabiliyetine sahip füze sistemleri de çok ilerledi, dedi.
Dünya elitlerinin Yemen halkının direnişiyle Uluslararası Dayanışma Konferansı 6 Mart'ta bir grup yabancı yetkili ve düşünürün katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilecek. Yemen krizinin iç, bölgesel ve uluslararası boyutlarını incelemek, Yemen krizinin iç ve uluslararası sonuçlarını irdelemek, çeşitli siyasi, sanatsal, sosyal, hukuk ve medya alanlarında Yemen meselesi ve bu ülke halkının direnişini dünya elit kesiminin ilgilenmesi, Yemen halkının direnişiyle dayanışma ilanı, krizin aşılması için Yemen halkının maddi ve manevi yardım çekme çabaları, dünya elitlerinin uluslararası dayanışma konferansının belirli hedefler arasında yer almakta. Tahran'ın Şayet Üniversitesi Başkanı Ahmet Çeldavi, bu konuda Yemen ulusunun direnişiyle dünya elitlerinin uluslararası dayanışma konferansında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından profesörlerin hazır bulunduğunu söyledi. Çeldavi, Yemen halkının yalnız olmadığını ve büyük destekçileri olduğunu belirterek bu konferansın Yemen halkına yıllardır uygulanan zulmün son bulması için hayırlı bir hareket olmasını umduğunu ifade etti.
İran otomotiv endüstrisi 2021 yılına göre 8 basamaklı bir yükseltme ile 2022 yılında binek otomobil üretimi alanında dünyanın en büyük 11. üreticisi oldu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği bir raporunda 2022 yılında dünya çapında 68 milyondan fazla aracın üretildiğini ve 2021 yılına göre %7,9'luk bir büyüme kaydettiğini duyurdu. Avrupa Otomobil Üreticiler Derneği'nin yayınladığı rapora göre İran'ın otomotiv sektörü 2021'de 979.969 otomobil üretirken 2022'de İran'da 1.085.859 otomobil üretildi ki bu 2021'e göre %10,8'lik bir büyümeyi gösteriyor. Amerika'nın yeni yaptırımlarının ardından İran'ın otomobil endüstrisi üretim açısından 1 milyon adetlik sınırını geçmeyi başardı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin depremzede Suriye halkına yönelik 13. insani yardım uçağı dün Halep şehir havalimanına indi. İran İslam Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Salman Abbab Nuri, İran İslam Cumhuriyeti'nden bugüne kadar 387 ton insani yardımın 13 uçakla bu ülkenin 3 havalimanına taşınarak Suriye yetkililerine teslim edildiğini belirterek, bu uçak İran İslam Cumhuriyeti'nden Suriye'nin kuzeybatısındaki depremden etkilenen insanlara 12 ton yardım taşıyor diye kaydetti. Abbab Nuri, bu uçağın kargosunun yiyecek ve süt tozundan oluştuğunu söyledi. Bundan önce İran İslam Cumhuriyeti'nden Şam'a 3, Lazkiye 3 ve Halep'e 6 başka hava yardım sevkiyatı yapıldı. Bu uçağın Halep'e gönderilmesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki depremden etkilenen halka gönderdiği uçak sayısı 13'e ulaştı.
Türkiye'nin Rezevi Horasan ili Meşhed Başkonsolosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkedeki depremzedelere yardım etme çabalarını takdir etti. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu, cumartesi günü Türkiye Konsolosluğunda Rezevi Horasan Valisi Yakup Ali Nazari ile yaptığı görüşmede başta İran olmak üzere ülkelerin dayanışması Türkiye'nin bu şartları aşması açısından takdire şayandır, dedi. Rezevi Horasan Valisi Yakup Ali Nazari, Meşhed'deki Türkiye Konsolosluğunda açılan anma ofisinde yaptığı taziye notunda bu ülkede meydana gelen son depremde Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü ve taziyelerini dile getirirken dost ve kardeş ülke Türkiye ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin güneyinde son zamanlarda meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yüz binlerce depremzede bu ülkenin Mersin iline gitti. Hürriyet gazetesinin bildirdiğine göre Mersin merkezli 47 kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşu depremlerin ardından zorunlu göçün sosyal afet haline dönüştüğünün belirtildiği bir açıklama yayımladı. Mersin özel bir destek statü kapsamına alınmalıdır. 2 hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu %40'a yakın bir oranda artmıştır denilen açıklamada Mersin'e 400 bin depremzedenin geldiği belirtildi. Söz konusu gazetenin haberine göre Türkiye'nin 47 kurum ve kuruluşu ortak açıklamayla deprem olduğu bölgelerden Mersin iline zorunlu göçün bu ilde sosyal bir felakete dönüştüğünü duyurdu.
Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı. 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 184'ü tutuklandı dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyarbakır'da Afat Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı. Diyarbakır'da bugüne kadar deprem sonrası yürütülen çalışmaların koordinasyon kurulu tarafından değerlendirmesini yaptıklarını söyleyen Bozdağ, bugün değerlendirmelerine İçişleri Bakanı Soylu'nun da katıldığını, bu büyük felaketin üstesinden ancak birlikte el ele gelebileceklerini, hem hükümetin hem de vatandaşların el ele verdiği enkaz kaldırma, yaraları sarma, bundan sonra vatandaşların lehine olan sonuçları ortaya koyma iradesini hem Diyarbakır'da hem de diğer illerde gördüklerini vurguladı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Konya'da bir PKK üyesinin tutuklandığını duyurdu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada söz konusu PKK'nın ülkede terör operasyonları düzenlemeyi amaçladığını bildirdi. Rapora göre bu PKK'lı ile birlikte 3 silahlı kişi daha tutuklandı. Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Kürdistan İşçi Partisi ülke hükümetine yönelik operasyonları askıya alacağını duyurmuştu.
Ve sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan güçlerine ait lojistik teçhizatı taşıyan konvoy Irak'ın Divaniye ilinde hedef alınarak infilak etti. İran Presse'nin verdiği habere göre Iraklı kaynaklar Amerikan terörist güçlerine ait lojistik teçhizat yüklü aracın hedef alındığını belirtti. Amerikan güçlerine ait konvoyun El Divaniye kentinde hedef alındığı belirtilirken El Mukaveme El Doliye yayınladığı bildiride söz konusu patlamanın sorumluluğunu üstlendiğini bildirdi. Irak parlamentosunun Amerikan terörist güçlerinin ülke topraklarından çıkarılması yönündeki kararın onaylanması ardından Amerika güçlerine ait konvoyların cadde ve yol kenarlarında infilak etmelerine şahit olunmakta.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Netanyahu'nun ilan dosyası üzerinden kendini kurtarma telaşı etrafında. Siyonist rejimin 12. kanalı yayınladığı raporda Netanyahu'nun İran hususunda 5 kez gizli tartışma açtığını, bunlardan birinde İran nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı için tam hazırlandığını da bildirdi. Halbuki Siyonist rejim içinde koşullar iç savaş için elverişli bir hal almıştır. Gözlemciler ve uzmanlar bu rejimin ciddi bir iç krizle karşı karşıya olduğunu herkesin bildiği görüşünde. Ancak bu rejimin yetkilileri ve sözde vatandaşları arasında bir iç savaşın yakında başlayacağına dair fısıltılar sürekli olarak duyulmaktadır. Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik tehditlerinin sadece bu krizi bu rejimin dışına aktarma girişimi olduğuna dikkat çekilmektedir. Ayrıca psikolojik, propagandif ve medya savaşı bağlamında da bu doğrultuda amaçlar güdülmektedir. Benjamin Netanyahu'nun amacı bu rejimin bir dış düşmanı olduğunu ima etmektir. Bu bahaneyi bir şekilde bu rejimin iç durumunu çözmek için kullanmaktadır. Bu taktik aslında bir gerçekleri saptırma ve dikkatleri dağıtma girişimidir.
Bu raporda Netanyahu'nun iddia ve tehditlerinin yeni olmadığı ve uygulamada yaşananların İran'a zarar vermeyeceği doğrultusundadır. Son dönemde İran'a karşı yürütülen birleşik ve hibrit savaşın başarısızlığa uğraması ve bu rejimiyle Amerika'nın da katılımıyla organize edilmeye çalışılan İran'a yönelik iç kaos yaratma projesinin yenilgiye uğramasına da değinilmiştir. Aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 47 ülkenin işbirliğiyle başta da Amerika ve Siyonist rejim İran'da ve sonuçta bölgede kaosa ve kargaşayı destekleyerek ve kriz yaratarak güvenliği sorgulamaya çalışmıştır. Bu rejimin uzmanları bile bu rejimin Batı Şeria'daki cinayetleriyle İran'a yönelik tehditleri arasında açık bir bağlantı olduğunu vurgulamış. Bu rejimin içinden kesinlikle parçalanacağını, çünkü bir millet olarak bir araya toplananların bu rejimin ırkçılık ve başkalarına karşı nefret üzerine kurulduğunu düşünüyor. Öte yandan İranlı diplomatlar bu tehditlerin ve hatta bu rejimin Kerç veya Natanz'daki nükleer tesislere saldırılar ve İranlı nükleer bilim adamlarına suikast gibi bazı terör operasyonlarının bu rejim için normal hale geldiğine dikkat çekti. Tabii bu sefer Netanyahu'nun üslubu, edebiyatı ve tehditleri farklı ve bu rejim içinde yaşanan değişimlerin bir sonucu. Bu rejim şu anda çok kaotik bir iç duruma sahip ve kesinlikle bu rejimin çökmesine yol açabilecek bir zemin söz konusudur. Bu uzmanlar Netanyahu'yu şu anda endişelendiren hususun Amerika'nın İran'ın nükleer davasıyla ilgili yeni hamleleri ve bu davanın nihai olarak çözülmesi olduğuna, bu nedenle Amerika'nın hesaplarını alt üst etmeye çalıştığına ve hatta bir intihar saldırısı başlatabileceğine inanıyor. Avrupa'yı savaşa sokması bile ihtimaller arasında yer almaktadır. Tabii Netanyahu bu savaşta başarısız olursa İsrail'de kendisine karşı iç karışıklıkların ve sürekli gösterilerin tırmanmasından da kaygılı. Bu durum ise Batı Şeria ve Nablus'ta çatışmanın tırmanmasına yol açacaktır. Bu da onun ebediyen yok olmasına yol açmış olacak.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Batı'nın Çin'in Ukrayna Savaşı için sunduğu barış planına karşı çıkması etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Çin'in Ukrayna krizi ve savaşın son bulması için önerdiği fikir ile ilgili olarak Çin tarafından öne sürülen önerinin sırf Rusya'ya yarayacağını iddia etti. ABC'ye konuşan Joe Biden, Putin planı alkışlıyor. Bu planın ne faydası var? Ben bu planda Rusya'dan başka bir tarafın işine yarayabileceğini gösteren bir şey görmedim. Amerika'nın Çin'in planına derhal ve açık bir şekilde karşı çıkması, Washington'un Ukrayna'daki savaşı sürdürme ve devam ettirme niyet ve hedefleri dikkate alındığında anlam kazanmaktadır. Biden yönetimi açısından Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda NATO çevresinde bile zafer kazanması bu askeri örgütün itibarını sarsacak ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası nüfuzunun ve gücünün daha da genişlemesi anlamına gelecek ve de Avrupa'daki askeri ve siyasi denklemleri Batı'nın aleyhine değiştirecektir. Ayrıca Amerikan Başkanı Biden ve hükümetinin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya olabildiğince karşı çıkmak ve Rusya'yı zayıflatmak için eşsiz ve tekrarlanamaz bir fırsat sağladığına inanıyor. Nihayetinde Rusya'nın ve başta da Putin'in çok kutuplu bir sistem vurgusunun tam olarak oluşmasını engellemeye çalışıyor. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ne bahasına olursa olsun kazanmasını engellemeye kararlıdır. Moskova'nın bakış açısından Batı'nın bu savaşı sürdürmedeki amacı Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatmak ve nihai hedefi bu ülkeyi parçalamaktır. Bu şekilde 2023'te Ukrayna'daki savaşın sonu gelmediği gibi Batı'dan Kiev'e benzeri görülmemiş askeri ve silah yardımının devam etmesi ve silah depolarını doldurması nedeniyle kapsamının genişlemesi bekleniyor. Aynı zamanda Amerika'nın Çin'in barış planına karşı çıkması, Washington'un temelde Ukrayna'daki savaşı bitirmeye çalışmadığını, böyle bir niyeti olmadığını da gösteriyor.
Bu arada Rusya, Çin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirme planını destekledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güvenlik Konseyi çerçevesi dışındaki her türlü kısıtlamanın yasa dışı olduğu ve eşitsiz rekabet ve ekonomik savaş aracı olarak görüldüğü konusunda Çin ile hemfikiriz. Önemli olan nokta Ukrayna'nın Çin'in barış planına ilişkin muğlak duruşudur. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba bunu ilginç buldu ve herhangi bir dış teklifin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına uygun olması gerektiğini söyledi. Kuleba, Çin'in önerdiği barış planına atıfta bulunarak hemfikir olduğumuz unsurlar ve ilkeler olduğunu ancak bu planda katılmadığımız bir ilkenin olduğunu, bunun da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması olduğunu, çünkü yaptırımların önemli bir araç ve baskı malzemesi olduğunu düşünüyoruz dedi. Bu nedenle Ukrayna Amerika ile birlikte Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere Rusya üzerindeki baskıyı azaltmayı içeren herhangi bir barış planına şiddetle karşı çıkıyor. Aslında Batılı liderler açısından Ukrayna'daki savaşın sonu düşünülse bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi veya unutulması beklenilmemelidir. Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının başlamasının yıl dönümünde Cuma günü Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için 12 maddelik planını yayınladı. Bu barış planı Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de yayınlandı. Bu planda Çin, Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlamasına, ateşkese olumlu bakmasına, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının sona ermesine, nükleer tesislerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasına, tahliye için insani geçiş koridorlarının oluşturulmasına vurgu yaptı. Sivillerin güvenliğinin temini ve tahıl ihracatını garanti altına alacak adımların atılmasına da özel yer ayırdı. Çin'in barış planı aynı zamanda ülkenin tüm ülkelerin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü etkin bir şekilde garanti etme konumunu vurgulamış ve soğuk savaş zihniyetine son verilmesi çağrısında bulunmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyiciler. Sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 İsfend 1401, Hicri Kameri 5 Şaban 1444 ve Miladi 26 Şubat 2023 Pazar. ...1406 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Şaban 38 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret Allah'ın lütfu sayesinde ve İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mahzarında bulunmasından dolayı en üstün maneviyat ve ahlak seviyesine ulaştı. İbadette büyük çaba göstermesi ve Allah'ın dergahına uzun secdelerinden dolayı çokça secde eden manasındaki seccad lakabını aldı. Değerli babası İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin diğer birçok soyundan gelenlerin şehit olduğu Aşura hadisesinde İmam Seccad Aleyhisselam ağır hastalığı nedeniyle cihad hareketine katılamadı. Değerli yakınlarının şehit olmasına ve İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytine yönelik saygısızlığa tanık oldu. İmam Seccad Aleyhisselam Kerbela olayından sonra halası Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ile birlikte Emevilerin zulümlerini ifşa etmeye çalıştı ve Risalet Hanedanı'nı tanıttı. O Hazret o dönemde bereketli ömrünün sonuna kadar Müslümanların liderliğini üstlendi. Biz de İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla siz değerli dinleyicilerimizi tebrik ederken o Hazret'ten bir vecizeyi sizlere aktaralım. İmam Seccad Aleyhisselam şöyle buyuruyor: İnsanın öfkesini yatıştırmasından değerli bir şey yoktur. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 İsfend 1377'de İran İslam Cumhuriyeti'nde birinci dönem İslami kent ve köy şuralar seçimi düzenlendi ve Müslüman İran halkının en büyük ülkelerinden bir diğeri daha hayata geçti. Bu coşkulu seçimlerin düzenlenmesiyle İslami kent ve köy şuraları ve halkçı kurumların hükümet düzeyindeki etkin faaliyetleri başladı. İslami İran genelinde 33 binden fazla kentsel ve kırsal konseyin oluşturulması seçilen yetkililerin nüfusunun çoğunluğu ve konseylerin sosyal ve kültürel temeli açısından ulusal karar alma alanında tüm insanların katılımı ve işbirliği yönünde atılmış bir adımdı. ...67 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 İsfend 1334'te İranlı çağdaş edip bir şair Allame Ali Ekber Dehoda vefat etti. Dehoda 24 bin Farsça deyimlerden oluşan Emsal ve Hekem adlı eseri kaleme aldı. Dehoda'nın şah eseri ise Farsça sözlüğüdür. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 İsfend 1371'de çağdaş alimlerden Ayetullah Mirza Haşim Amoli vefat etti. ...201 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Şaban 1243'te İran Rusya ile 2. Savaşı'nda yenilmesi üzerine iki taraf arasında Türkmençay Anlaşması imzalandı. ...1131 yıl önce Hicri Kameri 5 Şaban 313'te İslam dünyasının meşhur hekim ve kimyacı ve alkolün kaşifi Muhammed bin Zekeriya-i Razi vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basına döne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidar deprem bölgesi için uzmanların uyarısını dinlemedi. Jet hızıyla sınırsız inşaat.
Karar.
İstanbul'a karbon çözümü.
Yeni Asya.
Böyle enkaz kaldırma olmaz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 24 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde U dönüşü şart başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Deprem gibi büyük afetler karşısında akıllı ve sorumlu toplumların ilk işi kurtarma ve yardım faaliyetleridir. İkinci iş, geleceği rasyonel olarak planlamaktır. Biz de itikat ve siyaset ayrımı gözetmeden kurtarma ve yardım faaliyetlerine sivil toplumun seferber olması değerli bir meziyetimizdir. Sadece örgütlü sivil toplum kuruluşları değil, gönüllü öğretmen, sağlıkçı, esnaf, işçi grupları da kendiliklerinden seferber oldular diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Birçok depremzede ilk suyu, ilk battaniyeyi, ilk sıcak çorbayı bunların elinden aldı. Fakat siyasetin davranışı maalesef esef vericidir. Elbette siyasette kendi adına seferber oldu fakat kendi adına puan kazanmak için başkalarının yardımlarını örtmeye kalkması esef vericidir. Liyakat yerine bizden atamalarla kurumların yukarıdan emir bekler hale getirmesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz. Güçlü liderin değil güçlü kurumların daha önemli olduğu bu depremde görüldü. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Erdoğan'a hiçbir demokratik ülkede görülmemiş denetimsiz yetkilerin verilmesi güçlü lider kültürünün bir eseriydi. Fakat kamu kurumları güçlü lider altında ezildi. Harekete geçmeden önce külliyeye soralım. Tavrının bürokraside yarattığı sorunları Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay 2 yıl önce açıklamıştı. Örnekleri sıralamaya gerek var mı? Erdoğan'ın basına yansıyan depremin 48 saatinde yaşanan aksaklıklar sözleri yeterlidir. AFAD'ın kendiliğinden ve derhal harekete geçmesi gerekirken İçişleri Bakan Yardımcısına bağlı hiyerarşik bürokratik kuruluş haline getirmiş olması ve AFAD'daki afetlere müdahale genel müdürü olarak bir tasavvufçunun atanmış olması her şeyi izah ediyor. Güçlü lidere sadık olması yeterli sayılmıştı. Yetersizliği çıktı ortaya. Her felakette Mehmetçi yanında gören halkın bu defa televizyon ekranlarındaki asker nerede feryatları tipik örnektir. Gerçi Bakan Hulusi Akar deprem günü saat 5.10'da Cumhurbaşkanı'na haber verdiğini, Hatay'a gideceklerini söylediğini, Cumhurbaşkanı'nın da uygun bulduğunu söyledi. Ama bu askerin sahaya gönderilmesi anlamına gelmiyordu. Askerin fiilen kurtarma çalışmalarında görülmesi 7 Şubat'ta saat 14.30'da OHAL ilanından sonra oldu. O halde depremden 36 saat sonra ilan edilmişti. Halbuki valiler derhal asker çağırabilirdi. Demek ki bu çağda kral değil kural ve kuralları uygulayacak güçlü, inisiyatifli kurumlar lazım. Sistemi yeniden teşkilandırırken bu gerçekler asla ihmal edilmemeli. Güçlü adama göre değil güçlü kurallar ve kurumlar ilkesine göre düzenleme yapılmalıdır. Gelişmiş demokrasilerde iktidarların görevi koordinasyon ve genel politika tespitidir.
Kazım Güleç Yüz 24 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı'nın deprem taahhütleri başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Millet İttifakı deprem açıklamasında iktidarın yanlışlarını tek tek sıraladıktan sonra kendi taahhütlerini de kayda geçirdi. Ortak açıklamada omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Şimdi önümüzde zorlu bir sınav bizi beklemektedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu felaketten dersler çıkararak şehirlerimizi ve geleceğimizi ortak akılla inşa etmek mecburiyetindeyiz denildikten sonra şöyle devam edildi. Jeoloji, sismoloji, psikoloji, sosyoloji, ekoloji, tıp, ekonomi, eğitim, hukuk, siyaset, şehir planlama ve mimarlık birbirlerinden asla bağımsız düşünülemez. Hiçbiri ihmal edilemez. Bu çerçevede tüm bu alanların uzmanlarıyla süreci an be an takip edeceğiz. Bölgenin yeniden imarı esnasında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir denilerek afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışının yasaklanması istendi ve konunun takipçisi olacağız denildi. Üniversitelerde uzaktan eğitime geçme kararından geri dönülmesi ve depremzedelerin barınma ihtiyacı için turizm sektörünün kapasitesi ile büyük şehirlerdeki boş konutların kullanılması çağrısında bulunuldu. Ardından siyaseten sorumluluk alacağız. Ortak politikalar metninde yer alan kentleşme ve afet yönetimi başlıkları altındaki yol haritamızı aynen uygulayacağız. Nasıl olsa deprem olmaz diye değil, yarın deprem olacakmış gibi güçlü bir kriz yönetimi inşa edeceğiz. Hızlı, sağlıklı ve kalıcı çözümlerimizle insanca hayat standartlarına uygun yaşanabilir şehirler inşa etmekte kararlıyız. Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Acılarımızı paylaşacak, maddi ve manevi yaralarımızı hep birlikte saracağız denildi. Ve açıklama şu mesajla sonlandırıldı. En acil ihtiyaç içinde bulunduğumuz siyasi enkazı kaldıracak devlet kurumlarını şeffaf ve halka hizmet esasına göre güçlendirecek, kriz şartlarında ülkeyi yönetebilecek, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden ülkemizi çıkaracak, iktidarın içine düştüğü israf ve şatafata son verecek, yaşanan felaketten ötürü etkilenecek olan ekonomimizi güçlendirecek, devlet yönetiminde liyakati esas alacak yeni ve etkin bir iktidardır. Milletimizden aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla Türkiye için hazırız.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 24 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde şikayet edenleri değil, şikayetleri not alın başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 6 Şubat'tan itibaren başta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman olmak üzere 11 ilimizi yerle bir eden depremler, görünen o ki çok uzun süre konuşulacak. Bence de konuşulması, tartışılması lazım. Asla unutulmaması lazım. Ve de depremlerde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan her ne yanlış varsa hepsinin masaya yatırılıp bunların düzeltilmesi lazım. Yoksa aynı acı faturaları ödemeye devam ederiz diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Meltem Televizyon'da yorumcusu olduğum Kum Saati programında Hatay'da bulunan Adem Birinci ile canlı bir bağlantı yaptık geçtiğimiz günlerde. Adem Bey'in konuşmasından bazı notlar aldım, onları paylaşayım. Hatay tamamen enkaz halinde, hayalet il görünümünde, terk edilmiş bir şehir. Arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Tozu dumana katarak enkaz kaldırılıyor. Vatandaşlar soruyor, bu hummalı çalışmalar neden depremin birinci, ikinci ve üçüncü gününde yapılmadı diye. Bölgedeki yerel yetkililer 1.6 milyon nüfusa sahip Hatay'da en az 50 bin kişinin vefat ettiğini söylüyor. 100 bin ve daha üstü diyenler de var. Çadır ve konteyner evler yeterince ulaşmadı, vatandaşlara talep ediyorlar. Hatay depreme dayanıklı, fay üstünde olmayan daha güvenli bir zemine inşa edilmeli. Bu şehrimizi komple kaybettik. Şimdi güvenli bir şekilde, güvenli bir zeminde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Hataylı vatandaşlar arama kurtarma çalışmalarının özellikle Hatay'da geç başlamasından rahatsız. can kayıpları resmi açıklanan rakamlardan çok daha fazla. 11 ilin genelinde 43.556 kişi hayatını kaybetti diye açıklanırken vefat sayısının sadece Hatay'da 50.000'in üstünde olduğu belirtiliyor. Bölgede çadır ve konteyner açığı büyük, bu konuda vatandaşlar mağdur durumda. Depremzedeler yaşadıkları ve çözüm bulamadıkları sorunlar konusunda muhatap arıyorlar, bulamıyorlar. Bu sefer de medya, basın yoluyla ya da muhalefet partisi temsilcileri vasıtasıyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu sefer de vatandaşların bu serzenişlerini dile getirenler için yetkililer not alıyoruz diyerek üstü kapalı bir tehdit dili kullanıyor. Bizlerin tavsiyesi şu: bir daha bu tür felaketler yaşanmaması için şikayet edenleri not etmek yerine şikayetleri not alsınlar, daha faydalı olur. Hasar tespit çalışmaları gözlemle de yapılsa bakanlığın açıkladığı ağır hasarlı bina sayısı gerçekten çok ürkütücü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı verilere göre depremlerde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirtildi. Depremzedeler ısrarla çadır ihtiyaçlarını dile getiriyorlar. Yetkililer de ısrarla "biz her yere çadır gönderdik" diyorlar. Zaten şikayet "çadır gelmedi" değil, "yeterli sayıda çadır gelmedi" şeklinde.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefon uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü.
İmam Seccad Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Mümin dua ettiğinde 3 sonuçtan biri gerçekleşir. Ya kendisine ahirette azık olur, ya da bu dünyada kabul olur, ya da ona ulaşacak bir belayı geri çevirir."
Değerli dinleyiciler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladet nedeniyle hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Mübarek 3 aylardan Şaban ayının 5. gününde göklerdeki melekler Medine kentinin üzerinde uçmaya başladılar ve Şehribanu mübarek evladını kucağına aldı. Resulullah'ın pak evlatlarından büyük bir risaletin varisi, imamet ve velayet semasının 4. parlayan yıldızı olan bebeğine, bu mübarek evlat İmam Hüseyin'in çocuğu ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın torunu Seccad'dı.
Hiç şüphesiz bu mübarek gün Allah'ın hücreti, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutlu veladetidir. İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet günü tüm İslam dünyasına ve özellikle Ehlibeyt aşıklarına kutlu olsun.
Bu ferhunde ve mübarek günü münasebetiyle hazırladığımız kısa programımızda bu dürüstlük ve paklık sembolü imamın hayatına değinmek istiyoruz. Öyle ki bahar meltemi gibi ruhumuzu okşasın ve bizi güzellikler dünyası ile birleştirsin.
Seccad aleyhisselam Hicri 5 Şaban 38 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın sevgi dolu kucağı ve özel ilahi inayetler sayesinde kendini en yüce faziletler ile donatmayı başardı. Mübarek hayatından daha 23 yıl geçerken şanlı Kerbela kıyamı yaşandı ve fakat o hazret yakalandığı hastalık nedeniyle savaş meydanına çıkamadı. Bu ilahi irade ve meşiyet sayesinde İmam Seccad aleyhisselam hayatta kalarak İslam ümmetinin liderlik bayraktarı olarak İmam Hüseyin aleyhisselamın ardından imamet görevini üstlendi.
İmam Seccad aleyhisselam döneminde özellikle imameti sırasında İslam hükümetin genel durumu kaos ve krizler yaşandı. Bu krizler sadece İslam ümmetinin kaderine tehdit etmekte kalmıyor, üstelik onun yok olmasına sebep olabilirdi. Bu dönemde çeşitli hükümranlar birbiriyle rekabet ediyor ve hiçbiri 3 ya da 4 yıldan fazla hükümette kalamıyordu. Örneğin Yezid Muaviye 3 yıl, Muaviye bin Yezid 6 ay veya daha az ve Mervan'da birkaç ay iktidar olabildiler.
Diğer yandan dini öğretilere ilgisizlik, dünyevi güzellikler ve ziynetlerinin kullanılmasındaki israflar ve Allah ve maneviyat ile ilişki ve bağların giderek silikleşmesi halk genelinde ahlaksızlığın yaygınlaşmasına sebep olmuştu. Halk tıpkı hükümranları gibi sadece görünüşte dinin ahkamına uyuyordu. Fakat imanın temel ilkelerini kaybetmişlerdi. İslami hükümler ve gerçekleri yoğun bir şekilde tahrif olunurken, Emevi hükümranları ise yalancı raviler işi alarak İslam dinini tahrif etmeye ve Müslümanları da bu nurani dinin gerçeklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı.
İşte İmam Seccad aleyhisselam böyle bir ortamda İslam toplumunun ağır imamet görevini üstlendi, zira İslam dininin kesin bir düşüşten kurtarmak istiyordu. İmam Seccad aleyhisselam 35 yıl boyunca sürdürdüğü imameti döneminde Emevi hükümranların yalan propagandaları ile mücadele ve kamuoyundan şüpheleri silmeye çalışırken İslam'ın doğru düşüncelerini yaymaya ve fikri temel konularını açıklayarak güçlendirmeye çalıştı.
İmam Seccad aleyhisselam her zaman adaletsizlik ve zorbalığa karşı mücadeleye vurgu yaparken, zekice yöntemlerle İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının sebepleri ve hatırasını halka hatırlatarak zihinlerde canlı tutulmasına çalışıyordu. Zira insanlık tarihinin bu büyük hamaseti, adaletsizlik ve zorbalığa karşı mücadelede tüm milletler ve gelecek kuşaklar için ilham kaynağıydı.
İslam dini insanlara duyurulduğu o yıllarda kölelik tüm dünyada yaygın olan bir olaydı. Bu yüzden bu yaşam tarzının birdenbire ortadan kaldırılması imkansızdı. İslam dini bu konuda çeşitli yollarla kölelik düzenine giderek ortadan kaldırmaya çalıştı. Yani bir yandan insanların köle olarak sömürülmesini kısıtlarken diğer yandan onların serbest bırakılmasının birçok günahın kefareti olarak tanındı ve böylece onların serbest bırakılmasını sağladı. Tüm bunların yanı sıra Resul-i Ekrem Müslümanlara köleleriyle diğer aile fertleri gibi davranmalarını tavsiye ediyordu.
İmam Seccad aleyhisselam da Resulullah'ın sünnetini ihya etmek için kölelerini evlatları olarak hitap ediyor ve onları evladım, oğlum gibi tabirlerle çağırırdı. İmam aleyhisselam bu yolla kendi açısından özgür Müslüman ve bir kölenin kendisi için eşit olduğunu göstermeye çalışıyordu. İmam hiçbir zaman kölelerini cezalandırmazdı. Fakat onların hatalarını yazar ve mübarek Ramazan ayın sonunda onları bir arada toplar ve her birine işlediği hataları hatırlatırdı. Daha sonra kendisinin kölelerini bağışladığı gibi onların da Allah'tan imamın bağışlanması için dua etmelerini isterdi. Ardından onları serbest ve özgür bırakarak her birinin bağımsız ve şerefli bir hayata başlamak için gereken malzeme ve imkanları sağlardı.
İmam Seccad aleyhisselam her bir köleyi bir yıllık bir süre için yanında tutarak onlara İslami kültür ve davranış tarzını öğretir ve daha sonra onları özgür bırakırdı. Böylece İslami terbiye merkezinde İslam öğretilerine göre yetişen bu insanlar başkaları için örnek teşkil ediyorlardı. Bu insanlar özgürlüklerine kavuşmanın ardından İmam Seccad aleyhisselam ile manevi bağlarını koparmaz ve kendilerine düştüğü göreviyle diğerlerine İslam öğretilerine göre yetiştirmeye çalışırlardı.
Tarihi belgeler ve kanıtlara göre imam böylece her fırsatta, her yıl, her ay veya hatta her gün çeşitli sebeplerle köleleri işledikleri hatalardan affederek onları serbest bırakırdı. Böylece özgürlüğüne kavuşan birçok kadın ve erkek Ehl-i Beyt'e gönül bağlıyordu. İmam Seccad aleyhisselam mektebinde yetişen ve daha sonra özgür bırakılan eski kölelerden bazıları İslam tarihinin en seçkin ve güzide muhaddislerinden oldular.
İmam Seccad aleyhisselam birçok İslami marif, irfani, sosyal, terbiyevi ve toplumun siyasi konularını ve gerçeklerini dua edebiyatı ve şeklinde beyan ediyordu. Ve o hazretin duaları Sayfe-i Seccadiye kitabında toplanmıştır. İmamın bu değerli ve nadide eserindeki tüm sözlerinde ve beyanatında Allah'a olan yoğun ilgi dikkatlerden kaçmıyor.
İmam Seccad aleyhisselam sahifanın ilk duasının bir bölümünde şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a ki ilktir. Ondan önce bir ilk yoktur. Sondur. Ondan sonra bir son yoktur. Gözler onu görmekten, tahayyüller onu vasfetmekten acizdir. Kudretiyle dilediği gibi yepyeni bir yaratık meydana getirdi. Sonra onları irade ettiği yola koydu. Sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini önce geçirmeyi güçleri yetmez. onlardan her bir ruh için paylaştırılmış belli bir rızık tayin etti. O birine çok rızık verdi mi kimse onu azaltamaz. Birine de az verdi mi kimse onu çoğaltamaz. Hamd Allah'a ki kendisini bize tanıttı. Şükrünü bize ilham etti. Rablığı gereği ilim kapılarını yüzümüze açtı. Kendisini ihlas ile bilmemize kılavuzluk etti. İlhattan ve emrinde kuşkuya kapılmaktan bizi uzak tuttu. Öyle bir hamd ki onunla kendisine hamd eden kullarının arasında yer alalım ve rıza ve affını kazanma yarışında herkesten öne geçelim. Öyle bir hamd ki berzah karanlıklarını bize aydınlatsın. Kabirden çıkarılmayı bize kolaylaştırılsın. Her nefsin kazandığıyla cezalandırılacağı, kimsenin zulme uğramayacağı, hiçbir dostun dostuna bir şey kazandıramayacağı ve hiçbir yerden yardım göremeyecekleri gün, tanıkların durduğu yerlerde mekanlarımızı şereflendirsin.
İmam Seccad'dan günümüze hukuk risalesi de ulaşılmıştır. İmam, bu risalede insanın tüm varlık dünyası yani Allah ile olan ilişkisi, insanın kendisi ve diğerleriyle olan bağlantısını açıklıyor. İlk grupta Allah'ın insanlara olan hakkıdır ve tüm anlarda ve durumlarda insanlara uyması gerekir. Bu hakların kökü insanlara vacip olan diğer hakların temelidir. Bu da sadece Yüce Allah'a tapmak ve ona şirk ve ortak koşmamaktır.
Hakların ikinci grubu ise insanın nefis ve uzuvlarının bizzat insanın kendisine olan hakkıdır. Ve insanın kendisiyle ilgili riayet etmesi gereken haklardır. Başka bir ifadeyle her şeyin mutlak sahibi, hatta tüm insanların sahibi Yüce Allah olmasından dolayı insan kendi vücudu ve nefsine ilahi bir emanet olarak görevleri söz konusudur. Ve onları ibadet ve helal yollarda kullanması ve günah yolunda kullanmaması gerekir. Örneğin insanın dili kötü söz söylememelidir.
İmamın kendi risalesinde belirttiği hakların üçüncü grubu insanın toplumdaki diğer bireylere karşı olan hakkıdır. Örneğin bu öğretilerin birinde komşu hakkı konusuna vurgu yaparak komşunun sırlarını saklamak gerektiğini ona saygı duyulması ve zulme maruz kaldı ise ona yardım etmenin şart olduğunu belirtiyor. İmam Seccad Aleyhisselam komşudan çirkin bir şey görüldüğünde görmemezlikten gelinmesi ve zorluklarda ona yalnız bırakılmaması ve günahlarından da geçmek gerektiğini belirtiyor.
Bugün Hicri Kameri 5 Recep, Ehl-i Beyt semasının 4. parlayan yıldızı, Kerbela varisi İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek veladet günüdür. Öyle bir imam ki, Ehl-i Sünnet'in din alimlerinden Muhammed bin Talha Şafii kendisi hakkında şöyle yazmaktadır. O, abidlerin ziyneti, zahitlerin önderi, sakınanların efendisi ve inananların imamıdır. Hayat tarzı Allah Resulü'nün salih evladı olduğunun delili ve siması ise Allah yanındaki yakınlık makamını göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizi İmam Seccad Aleyhisselam'ın Yüce Allah'tan af dileme duası ile noktalamak istiyoruz.
Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve benim haramlara olan isteğimi kır. Günahlara olan ihtirasımı öldür. Beni mümin ve Müslüman erkek ve kadınlara izziyet etmekten alıkoy. Allah'ım, yasakladığın halde bana kötü bir laf eden, men ettiğin halde bana saygısızlık yapan, sonra da benden helallik almadan ölüp giden ya da halen hayatta olan kullarına bana yaptıkları kötülüklerini bağışla. Beni incittikleri için onları cezalandırma. Hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme. Benim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsva etme. Onları affetmene karşılık sen de beni affet. Onlar için yalvarışıma karşılık sen de bana acı. Böylece fazlınla hepimiz mutluluğa yakalayalım. Nimetinle kurtuluşa erişelim. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve zarar verdiğim veya incittiğim, zulmettiğim veya zulme uğramasına sebep olduğum ve böylece hakkını zayi ettiğim veya hakkını almasına engel olduğum kullarını bol ihsanınla benden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver. Sonra da beni, hükmünü gerektirecek durumdan koru. Adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar.
Muhterem dinleyiciler, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kutru veladeti durumu dolayısıyla hazırladığımız programı dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizlere iletebileceğinizi hatırlatmak istedik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin devlet terörizmi.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin devlet terörizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programın bu bölümünde Siyonist rejimin Suriyeli, Iraklı ve Filistinli bilim insanlarını teröre kurban etmesinin geçmişini inceleyeceğiz.
Siyonist rejim, İslam ülkelerinde ve Arap bölgesinde bilimsel ilerlemeyi ve barışçıl nükleer faaliyetlerin gelişmesini engellemek için bu bölgedeki bilim adamlarına suikastlar düzenlemektedir. Siyonist rejimin casusları İranlı, Mısırlı, Iraklı, Lübnanlı, Suriyeli ve Filistinli bilim adamlarına suikast düzenlemekten çekinmemekte ve Amerika'nın desteğiyle nükleer alanda çalışmalar yapan hocaları ve bilim adamlarını ortadan kaldırma peşindedir. Irak'ın idam edilmiş Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminde ülkenin bilim adamları Irak'ta nükleer teknoloji oluşturma ve geliştirmeye çalıştılar. Ancak bu ülkenin Amerika tarafından işgal edilmesi, Siyonist rejimin savaştan zarar görmüş bu ülkeden çıkar sağlaması için iyi bir fırsattı. Böyle bir durumda Amerika ve Batılı ülkeler, Iraklı üniversite profesörlerini ve nükleer bilim adamlarını kendilerine çekmeye çalıştılar. Ama Iraklı nükleer bilim adamlarının ve üniversite profesörlerinin direnişiyle karşılaşınca onları öldürme yoluna başvurdular.
Amerika ve Batı'nın Irak'la ilgili planının başarısız olmasının ardından Iraklı nükleer bilim adamlarına suikast stratejisi gündeme geldi. Böyle bir durumda Iraklı bilim adamlarının önünde iki seçenek vardı. Ya Filistin'i işgal edenlerle ve Amerika ile çalışacaklardı ya da öleceklerdi. George Bush'un başkanlığı sırasında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda şöyle geçmektedir. 350'den fazla Iraklı nükleer bilim adamı ve diğer her alanda 200'den fazla üniversite hocası Mossad tarafından hedef alınarak öldürüldü. Ayrıca Mossad ve Siyonist rejimin komando grupları Amerika hükümetinin de onayıyla bir yılı aşkın süredir Irak'ta bu operasyonu yürütmektedir. Söz konusu raporda 1000'den fazla Iraklı bilim adamının Siyonist rejimin kara listesinde olduğu ve bu bilim adamlarını yok etmek amacıyla Irak'ta bazı patlamalar, güvensiz ortamlar meydana getirilmiştir.
Bundan önce 7 Haziran 1981'de Siyonist rejim Irak'ın OSIRAK olarak bilinen nükleer tesislerini 8 adet F-16 savaş uçağıyla bombalamıştı. Yıllardır bilim adamlarının terör tehditleri ve batıdan gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığı Batı Asya'daki diğer Arap ülkelerinden biri de Suriye'dir. Bu saldırılar Suriye'deki siyasi krizin başlangıcında ara sıra takip edilmiştir, ancak bu ülkedeki güvensiz ortamın yaygınlaşmasıyla birlikte Suriyeli bilim adamlarına yönelik hedefli operasyonlar gerçekleşmiştir. Örnek olarak Siyonist rejim Suriye'nin nükleer faaliyetlerinin amacının askeri olduğunu iddia ederek 2007 yılında Deir ez-Zor çölündeki araştırma tesisleri hava saldırıları ile hedef alınmış, bu ülkenin yeni kurulan merkezlerini yerle bir etmiştir. O dönemde Siyonistler bu suçlarla yetinmemiş, 2008'de Suriye'nin nükleer projesinin başındaki Tuğgeneral Muhammed Süleymani Deir ez-Zor'da suikaste kurban etmişlerdi.
Tahran Radyosu.
2013 yılında Lübnan'ın El Sefir gazetesi Mossad'ın Suriyeli bilim adamlarına ve araştırmacılara yönelik terör saldırılarını eleştiren bir makale yayımladı. Bu kişilerin çoğu Suriye'deki en ünlü fizik ve nükleer enerji profesörleri ve bilim adamları arasındaydı. Suriye füze programının beyni olan kimya mühendisliği bölümünden Aus Abdülkerim Halil ve Nail El Dehil ve mühendis Nebil İbrahim Zoghib bu terörist saldırıların hedefi olanlardandı. Amerika ve Siyonist rejim, Irak senaryosunu Suriye'de tekrarlayarak Beşar Esad hükümetini devirmeyi düşünüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin bu hedeflenen planı hayata geçirme hedefi kimseye gizli değildi. Hatta bu planı hayata geçirerek Suriye'deki savaş, güvensizlik ve terörden Suriye hükümetini sorumlu tutmak istediler.
Suriye Masyaf Bilimsel Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Aziz Espar, Suriye nükleer endüstrisindeki en başarılı bilim adamlarından biri olarak kabul edilmekteydi. 12 Temmuz 2018'de kendisini taşıyan bombalı araç Hama kentine giderken Dvar Rabo bölgesinde infilak etmiştir.
İsrailli gazeteci Ronin Pragman, Suriyeli bilim adamı Aziz Espar'ın öldürülmesi hakkında şunları söylemektedir. Bu olay İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın işidir. Espar'ın adı İsrail rejimi tarafından yıllardır bilinmekteydi ve birkaç operasyondan sağ kurtulmuştu. Bu operasyon sadece nükleer tesislerin değil, nükleer bilim adamlarının da İsrail rejiminin suikast operasyonlarının hedefi olduğunu göstermektedir.
Filistin'le bilim insanlarını tespit etmek ve hedef almak, Siyonistlerin Filistin'e saldırmak için kullandıkları yöntemlerden biridir. Filistin Mühendislik ve Makine Bilimleri Hocası Profesör Cemal El-Zam da Kutsal Kılıç Harekatı'nın ikinci gününde Siyonist rejim savaşçılarının yoğun saldırılarını hedefi olan bilim adamlarından biridir. Bu saldırıda Doktor Elizab da ve oğlu dahil olmak üzere arkadaşları Kassam taburlarındaki Gazze Tugayı'nda Basem İsa'da dahil olmak üzere çok sayıda komutan şehit oldu. Siyonist rejim medyası suikasti kıymetli bir av olarak nitelendirdi.
Uzun menzilli ve gelişmiş direniş füzelerinin tasarımcısı olan Cemal El-Zabda'nın ardından Filistinli ikinci bilimsel yetkin kişi, İzzettin el-Kassam taburlarında dronların inşası ve geliştirilmesinde uzman olan Mahmut Faris, Mossad istihbarat ajanları tarafından hedef alınmış ve şehit edilmiştir. Bilgi edinmek ve Filistin askeri sanayisini güçlendirmek için farklı ülkelere seyahat eden Mahmut Faris, şehit olmadan önce deneyimlerini Gazze'nin bilim yetkinleri ve direniş gruplarıyla paylaşmıştı. Bu Filistinli profesör, yeni insansız uçak modellerinin üretilmesinde ve bu alanda Filistinli mühendislerin yetiştirilmesinde merkezi bir rol oynamıştı. Mahmut Faris, Gazze'de insansız hava araçlarını test ettikten sonra 2021'de Gazze Savaşı'nda İsrail hava saldırıları sırasında işgalciler tarafından suikasta kurban gitti ve şehit oldu.
Çin'de Amerika ve Batılı istihbarat teşkilatları casusluk, istihbarat ve lojistik deneyimlerini Mossad terör ajanlarına sağlamakta ve bu tür organize suikastler İsrail rejim ajanları tarafından Amerikan istihbarat teşkilatları ile tam koordinasyon halinde gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Mossad İslam ülkelerinden bilim adamlarının tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik yoğun faaliyetler yürütmüştür. Siyonist rejim, İslam ülkelerinin savunma ve nükleer teknoloji alanında ilerlemesini engellemeye çalışmaktadır. Ancak bu önlemlerin hiçbiri uluslararası kuruluşlar ve insan hakları tarafından ciddi ve kararlı bir tepkiyle karşılanmamıştır. İsrail rejimi yetkilileri bir nükleer belirsizlik politikası benimsedi. Bu nedenle konvansiyonel olmayan silahlara ve nükleer silahlara sahip olduklarını kabul etmediler. Bu sahte rejim uluslararası baskılara rağmen NPT anlaşmasını ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek bugüne kadar imzalamadı.
Sayın dinleyiciler, Siyonist Rejimin Devlet Terörizmi adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. İnşallah gelecek programda Siyonist Rejimin İranlı bilim insanlarını teröre kurban etmedeki sabıkasını inceleyeceğiz.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.farstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish.ws.edit.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kuvvet Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin emiri ve halkını kutladı. İslam İnkılabı rehberi temsilcileri gazilerle görüştü. İran Savunma Bakanı Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ikili savunma işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. İran Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu Başkanı Aya sismolojik uydusunun inşasındaki ilerlemeyi açıkladı. 29. İran Nükleer Milli Konferansı Tahran Şehit Beheşti Üniversitesi'nde düzenleniyor. CIA Başkanı İran'ın nükleer silah programı için hiçbir kararı olmadığını belirtti. İran, dünyanın en büyük 11 otomobil üreticisi arasında. İran'ın Suriye'deki ve Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82, ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.